Ayrım 25.
Uzun bir çabadan sonra dudakları iyice parçalamış ama ağzı belli belirsiz ve yılık da olsa gülümsetmeyi başarmıştı. Sonra daha ince bir işe girişip acıyla kasılmış gözleri açmaya başladı. Çok uzun ve yorucu bir çabadan sonra gülümseyişi bütün yüze yayabildiğinde yorulmuş gevşemişti artık. Gene de boğmadan önce Abdi Paşa'nın çenesinin kenarını indirdiği yumruğun mor izini derinin üstünde görünce sevindi. Her şeyi yoluna koyabilmenin çocuksu sevinciyle koşarak aletlerini atının terkisine yerleştirdi. Geri döndüğünde bıraktığı yerde baş yoktu. İlk anda gülümseyen başın bir oyun olarak gördü bunu. Kafanın kuyuya düştüğünü anlayınca hiç kararsızlık geçirmeden en yakın eve koştu. Kapıyı vurarak içeridekileri uyandırdı. İhtiyar bir babayla genç bir oğlun emirlerine korkuyla uymaları için karşılarında cellatı görmeleri yetti. Sabaha kadar üçü birlikte pek de derin olmayan kuyunun dibinden kelleyi çıkarmaya çalıştılar. Gün ışırken boğumu ipiyle belinden kuyuya sarkıttıkları oğul, saçlarından tuttuğu kelleyle ve dehşetle bağıra bağıra yeryüzüne döndü. Kafa parça parça olmuştu ama ağlamıyordu artık. Cellat huzurla kafayı kuruladı, bal dolu torbaya bastırdı ve ellerine birkaç kuruş tutuşturduğu babayla oğlun köyünden mutlulukla batıya uzaklaştı. Güneş doğarken kuşlar açan bahar ağaçları arasında cıvıldaşırken cellat dünyanın yeniden o eski ve bildik dünya olduğunu gökyüzü kadar geniş bir sevinç ve yaşama heyecanıyla anladı. Torbanın içinden hıçkırık sesleri duyulmuyordu artık. Öyle olmadan çamla kaplı tepelerin arasındaki bir gölün kıyısında atından indi ve günlerdir beklediği derin ve deliksiz uykuya mutlulukla yattı. Uyumadan önce uzandığı yerden sevinçle kalkmış, göl kıyısına yürümüş ve suyun aynasında kendi yüzünü seyredip dünyanın yerli yerinde olduğunu bir kere daha anlamıştı. 5 gün sonra İstanbul'da Abdi Paşa'yı iyi tanıyan tanıklar, kıl torbadan çıkarılan kellenin onun kellesi olmadığını söylerlerken ve yüzün gülümseyen ifadesinin hiç de paşayı hatırlatmadığını anlatırlarken, cellat gölün aynasında huzurla seyrettiği kendi mutlu yüzünü hatırlayacaktı. Abdi Paşa'dan aldığı bir rüşvet karşılığında bir başka birinin söz gelimi katlettiği günahsız bir çobanın kellesini torbaya koyup getirdiği, sahtekarlığı anlaşılmasın diye de yüzü hırpalayarak bozduğu yolundaki suçlamaları da hiçbir işe yaramayacağını bildiği için cevaplamadı. Çünkü kendi kellesini gövdesinden ayıracak cellatın kapıdan girdiğini görmüştü bile. Abdi Paşa yerine günahsız bir çobanın kafasının kesildiği söylentisi ise çok çabuk yayıldı. Öyle çabuk ki Erzurum'a yollanan ikinci cellatı konağına kurulan Abdi Paşa karşıladı ve hemen idam ettirdi onu. Böylece bazılarının yüzündeki harflere bakarak düzmece olduğunu söylediği Abdi Paşa'nın 20 yıl süren ve 6500 kelleye mal olan isyan hareketi başlamış oldu. 7. Bölüm. Harflerin esrarı ve esrarın kaybı. Binlerce sır bilinecek o gizli yüz gösterince kendini. Attar. Şehirde akşam yemeği vakti geldiğinde, Nişantaşı meydanında trafik açılıp köşedeki polisin öfkeli düdüğü dindiğinde, Galip o kadar uzun bir süredir fotoğraflara bakıyordu ki, vatandaş yüzlerinin içinde uyandırabileceği bütün hüzün, keder ve acı tükenmişti artık, gözlerinden yaş akmıyordu. Yüzlerin içinde uyandırabileceği neşe, sevinç ve heyecan da tükenmişti, sanki hayattan bir şey de beklemiyordu. Fotoğraflara bakarken bütün belleğini, umutlarını ve geleceğini yitirmiş birinin kayıtsızlığını duyuyordu. Aklının bir köşesinde kıpırdanarak, yavaş yavaş büyüyerek bütün gövdesini saracağı benzeyen bir sessizlik vardı. Mutfaktan getirdiği peynirli ekmeği yerken, bayat çayını içerken bile üzerleri ekmek kırıntılarıyla kaplanan resimlere baktı. Şehirdeki kararlı ve inanılmaz hareket dinmiş, gecenin sesleri başlamıştı. Buzdolabının motorunu sokağın ta öbür ucunda indirilen bir dükkan kepenkini, Alaaddin'in oradan gelen bir kahkahayı duyabiliyordu artık. Bazen kaldırımlarda hızlı hızlı ilerleyen bir topuklu ayakkabının sesine dikkat ediyor, bazen bir fotoğraftaki surata bir dehşet ve korku ifadesiyle kendisini de yoran bir hayretle bakarken sessizliği de unutuyordu. Harflerin sırları ile yüzlerin anlamı arasındaki ilişkiyi işte bu sırada düşünmeye başladı. Celal'in yüz fotoğrafları üzerine çiziştirdiklerinin anlamını çözmekten çok, rüyanın okuduğu polisiye romanların kahramanlarını taklit etme isteğiyle, polis romanlarının eşyalar içinde sürekli ipuçları görebilen kahramanları gibi olabilmek için diye düşünüyordu Galip yorgunlukla. İnsanın çevresindeki nesnelerin kendisinden bir sır sakladıklarına inanıvermesi yeter. Celal'in hurufilikle ilgili kitapları, risaleleri, gazete ve dergi kesiklerini ve binlerce resim ve fotoğrafı sakladığı kutuyu koridordaki dolaptan çıkarıp çalışmaya başladı. Arap harflerinden yapılmış yüzler gördü. Gözler yaylar ve ayınlardan, kaşlar z'lerden ve r'lardan, burunlar eliflerden yapılmış, Celal'de eski alfabeyi öğrenen iyi niyetli bir öğrencinin titizliğiyle harfleri teker teker işaretlemişti. Taş baskısı bir kitabın sayfalarında yaylardan ve cimlerden yapılmış ağlayan gözler gördü. Cimin noktası sayfanın dibine damlayan gözyaşıydı. Eski ve rötuşsuz bir siyah beyaz fotoğrafta kaşlardan, gözlerden, burun ve dudaklardan aynı harflerin kolaylıkla okunabildiğini gördü. Fotoğrafın altına bir Bektaşi şeyhinin adını Celal okunaklı harflerle yazmıştı. Harflerden yapılmış ah minel aşk levhaları gördü. Fırtınalarda çalkalanan kadırgalar, gökten göz, bakış ve dehşet olarak inen yıldırımlar, ağaçların dallarına karışmış çehreler, her biri ayrı bir harf olan sakallar gördü. Gözleri oyularak fotoğraftan çıkarılmış soluk yüzler gördü. Dudaklarının kenarına bulaşmış günah izleri harflerle işaretlenmiş masumlar gördü. Korkunç geleceklerinin hikayesi alınlarındaki kırışıklar arasına sıkıştırılmış günahkarlar gördü. Beyaz idam gömleklerinin ve boyunlarına asılı hüküm zabıtlarının üzerinden ayaklarının ulaşamadığı toprağa bakan asılmış haydutların ve başbakanların dalgın ifadesini gördü. Ünlü bir sinema artistinin boyalı gözlerinden orospuluğunu okuyanların yolladığı soluk renkli resimleri ve kendilerini padişahlara, paşalara, Rudolf Valentino ile Mussolini'ye benzetenlerin benzerlerinin ve kendi fotoğraflarının üzerine işaretledikleri harfleri gördü. Celal'in yazdığı bir yazıda Allah'ın son işareti olan H harfinin özel yer ve anlamlarını göstererek okuyucularına yolladığı tebliği deşifre edenlerin sabah, yüz, güneş kelimeleriyle bir ay, bir hafta, bir yıl boyunca çizdiği simetrileri açıklayanların harflerle uğraşmanın puta tapmaktan farkı olmadığını kanıtlamak için yazılmış uzun okuyucu mektuplarında Celal'in keşfettiği gizli harf oyunlarının işaretlerini gördü. Hurufil'in kurucusu Esterabatlı Fazlallah'ın minyatürlerinden kopya edilerek üzerine Arap ve Latin harfleri eklenmiş resimlerini, Alaaddin'in dükkanında satılan gofretlerden ve ayakkabı lastiği sertliğindeki boyalı ciklet paketlerinden çıkan futbolcuların ve sinema oyuncularının resimlerinin üzerine yazılmış kelimeleri ve harfleri, okuyucularının Celal'e yolladıkları katil, günahkar ve şeyh fotoğraflarını gördü. Üzerleri harflerle kaynaşan yüzlerce, binlerce, on binlerce vatandaş resmi gördü. Son 60 yılda Anadolu'nun her yerinden, tozla kaplı küçük kentlerden, yazları güneşten toprağın çatladığı, kışları kar yüzünden 4 ay boyunca aç kurtlardan başka kimsenin uğrayamadığı ücra kasabalardan, mayına basan erkeklerin yarısının topal gezdiği Suriye sınırındaki kaçakçı köylerinden ve 40 yıldır yollarının yapılmasını bekleyen dağ köylerinden, büyük şehirlerdeki bar ve pavyonlardan, mağaralara yerleşmiş salhanelerden, sigara ve esrar kaçakçılarının kahveleriyle, ıssız demir yolu istasyonlarının müdüriyet odalarından, sığır celeplerinin geceledikleri otel salonlarıyla soğuk koluktaki kerhanelerden Celal'e yollanmış binlerce vatandaş resmi gördü. Devlet dairelerinin vilayet binalarının, arzuhalci masalarının yanı başında kurulmuş üç ayaklı ve nazar boncuklu şipşakçı makineleriyle, kara bir çarşafın altına giren fotoğrafçının bir simyacı ya da falcı gibi eczalı camlar, kara kapaklar, pompalar ve körüklerle uğraşarak çalıştırdığı eski leycalarla çekilmiş binlerce fotoğraf gördü. Objektife bakarken vatandaşların belli belirsiz bir ölüm korkusu ve ölümsüzlük isteğiyle ürpertici bir zaman duygusuna kapıldığını hissetmek güç değildi. Galip bu derin isteğin yüzlerde ve haritalarda işaretlerini tanıdığı yıkım ve ölüm ve yenilgi ve mutsuzlukla ilgili olduğunu hemen görüyordu. Sanki mutluluk yıllarını izleyen büyük yenilgiden sonra patlayan bir yanardağın saçtığı küller ve toz, geçmişin üzerine olanca kalınlığıyla örtmüştü de anıların bu gizli ve kaybolmuş esrarlı anlamını ortaya çıkarabilmek için onların yüzlere bulaşmış işaretlerini Galip'in okuyup çözmesi gerekiyordu. Bazı fotoğrafların Celal'in 50'li yılların başında bilmeceler, film eleştirileri ve ister inan ister inanma köşesiyle birlikte sorumluluğunu üzerine aldığı yüzünüz kişiliğiniz köşesine yollandığı, arkalarına yazılmış bilgilerden anlaşılıyordu. Bazılarının daha sonraki yıllarda Celal'in köşe yazılarında yaptığı bir çağrıya uymak için okurlarımızın fotoğraflarını görmek ve bazılarını da bu köşede yayımlamak istiyoruz ve bazılarının da kutulardan çıkardığı kağıtlar, mektuplar ve fotoğraf arkalarındaki yazılardan Galip'in okudukça içeriğini tam olarak sökemediği bazı mektuplara cevap olarak yollandığı anlaşılıyordu. Uzak bir geçmişteki bir anıyı hatırlar ya da ufukta belli belirsiz gözüken uzak bir kara parçası üzerinde bir an çakıp parlayan bir yıldırımın yeşilimsi ışığına bakar gibi kameraya bakmışlardı. Karanlık bir bataklıkta ağır ağır batmakta olan kendi geleceklerini alışkın gözlerle seyreder gibi, kaybettikleri belleklerinin bir daha hiç geri gelmeyeceğinden kuşkusu olmayan unutkanlar gibi Galip bu yüz ifadelerindeki sessizliğin aklının bir köşesinde büyüdüğünü hissederken, Celal'in yıllardır bütün bu resimleri, kesikleri, yüzleri, bakışları neden harflerle doldurmuş olabileceğini apaçık seziyor ama bu nedeni kendi hayatını Celal'in ve Rüya'nın hayatına bağlayan bağ, bu hayalet evden çıkışın ve kendi geleceğinin hikayesinin bir anahtarı olarak kullanmak istediği zaman, tıpkı fotoğraflarda gördüğü suratlar gibi bir an durgunlaşıyor, olayları birbirine bağlaması gereken aklı, yalnızca harflerle yüzler arasına sıkışmış bir anlamın sisleri içinde kayboluyordu. Yüzlerde okuyacağı ve yavaş yavaş içine gireceği dehşete işte böyle böyle yaklaşmaya başladı. Taş baskısı kitaplardan, imla hatalarıyla dolu risalelerden Hurufil'in kurucusu ve peygamberi Fazlallah'ın hayatını okudu. Horasan'da, Hazer Denizi yakınlarındaki Esterabad'da 1339'da doğmuştu. 18 yaşındayken kendini tasavvufa vermiş, hacca gitmiş, Şeyh Hasan adlı birinin müridi olmuştu. Azerbaycan'da, İran'da şehir şehir gezerek görgüsünü nasıl artırdığını, Tebriz'deki Şirvan'daki, Bakü'deki şeyhlerle neler konuştuklarını okurken Galip, kendi hayatına da bu tür taş baskısı kitapların dediği gibi yeniden başlamak için içinde karşı konulmaz bir istek duydu. Fazlallah'ın kendi geleceğine ve ölümüne ilişkin sonradan gerçekleşen öngörüleri, Galip'e başlamak istediği yeni hayatı yaşayacak herhangi birinin başından geçecek sıradan olaylar gibi gözüktü. Fazlallah ilk rüya yorumlarıyla ünlenmişti. Bir keresinde rüyasında iki hüthüt kuşunu, kendisini ve Süleyman peygamberi görmüş, kuşlar ağaçtan bakarken ağacın altında uyuyan Fazlallah ile Süleyman peygamberin rüyaları birbirine karışmış, böylece ağaçtaki iki kuş da tek bir hüthüt kuşu olmuştu. Bir başka seferinde rüyasında çekildiği mağarada kendisini ziyarete gelecek bir dervişi görüyor, sonradan gerçekten kendisini ziyaret eden o derviş de Fazlallah'a rüyasında onu gördüğünü söylüyordu. Mağarada bir kitabın sayfalarını birlikte çevirdiklerinde, harflerin içinde kendi yüzlerini, birbirlerine dönüp baktıklarında ise yüzlerinin içinde kitaptaki harfleri görüyorlardı. Fazlallah'a göre ses, varlık ile yokluk arasındaki ayrım çizgisiydi. Gayb aleminden maddi aleme geçip, elle dokunulabilir olan her şeyin çıkartacağı bir ses vardı çünkü. En sessiz nesneleri bile birbirine çarpmak bunu anlamaya yeterdi. Sesin en gelişmiş şekli ise tabii ki sözdü, kelam denen yüce şeydi. Kelime denen sihirdi ve o da harflerden oluşuyordu. Varlığın özü, anlamı ve Allah'ın yeryüzünde görünüşü demek olan harfleri ise insan yüzünde apaçık seçmek mümkündü. Yüzlerimizde doğuştan gelen iki kaş, dört kirpik ve bir de saç çizgisinden oluşan yedi hat vardı. Bu işaretlere sonradan ergenlikle birlikte geç açan burun çizgisi de eklendiğinde harfler 14 ediyor, bu hatların hayali varlığı ile ondan daha şiirsel olan gerçek görüntüsü de 2 olarak hesaba katılınca, Muhammed'in konuştuğu, Kur'an'ın dile geldiği 28 harfin hiç de rastlantı olmadığı anlaşılıyordu. Fazlallah'ın konuştuğu ve ünlü kitabı Cavidan Nami'yi yazdığı Farsçadaki 32 harfe varmak için saçları ve çene altındaki hattı daha bir dikkatle inceleyip ikiye ayırıp iki ayrı harf olarak görmek gerektiğini okuduğunda Galip kutulardan bulup çıkardığı bazı fotoğraflardaki yüzlerin ve saçların niye 1930'ların Amerikan filmlerinde Briyantinli oyuncuların yaptığı gibi ortadan ikiye ayrıldığını anladı. Her şey çok basit gözüküyordu ve Galip bir anda bu çocuksu yalınlıktan hoşlanarak bir kere daha Celal'i harf oyunlarına çeken şeyin ne olduğunu anladığını hissetti. Tıpkı Celal'in hikayesini yazdığı o gibi, Fazlallah kendini bir kurtarıcı, bir peygamber, Musevilerin beklediği Mesih, Hristiyanların gökten inişine hazırlandıkları ve Muhammed'in müjdelediği Mehdi olarak ilan etmiş, İsfahan'da kendisine inanan 7 kişiyi çevresine topladıktan sonra dinini yaymaya başlamıştı. Galip Fazlallah'ın şehir şehir gezerek dünyanın anlamını ilk bakışta teslim eden bir yer olmadığını, sırlarla kaynaştığını, bu sırlara ulaşabilmek için harflerin esrarını bilmek gerektiğini vaaz ettiğini okurken bir iç huzuru duydu. Beklediği ve hep istediği gibi kendi dünyasının da sırlarla kaynaştığı kolaylıkla kanıtlanmıştı sanki. Galip duyduğu iç huzurunun bu kanıtın basitliğiyle ilgili olduğunu da seziyordu. Dünyanın sırlarla kaynaşan bir yer olduğu doğruysa, masanın üzerinde gördüğü kahve fincanının, küllüğün, kitap açacağının ve hatta açacağın yanında dalgın bir yengeç gibi dinlenen kendi elinin de işaret ettiği ve bir parçası olduğu gizli dünyanın varlığı gerçekti. Rüya bu dünyadaydı, Galip bu dünyanın eşiğindeydi. Az sonra harflerin sırrıyla içeri girecekti. Bunun için dikkatle biraz daha okuması gerekiyordu. Fazlallah'ın hayatını ve ölümünü yeniden okudu. Kendi ölümünü rüyasında gördüğünü ve ölümüne bir rüya görür gibi gittiğini anladı. Allah'a değil harflere, insanlara ve putlara tapıyor, kendini Mehdi ilan ediyor ve Kur'an'ın gerçek ve görünen anlamına değil, gizli ve görünmez anlamı dediği kendi hayallerine iman ediyor diye zındıklıkla suçlanmış, yakalanmış, yargılanmış ve asılmıştı. Fazlallah'ın ve yakınlarının öldürülmesinden sonra İran'da tutunmakta zorlanan Hurufilerin Anadolu'ya geçişi, Fazlallah'ın halifelerinden şair Nesimi sayesinde olmuştu. Fazlallah'ın kitaplarıyla Hurufiliğe ilişkin el yazmalarını, sonraları Hurufiler arasında efsanevi bir nitelik kazanacak yeşil bir sandığa yükleyen şair, Anadolu'yu şehir şehir gezerek örümceklerin uyukladığı ücra medreselerde, kertenkelelerin kaynaştığı miskin tekkelerinde yeni yandaşlar bulmuş, yetiştirdiği halifelerine yalnız Kur'an'ın değil, dünyanın da sırlarla kaynaştığını göstermek için çok sevdiği satranç oyunundan çıkarılmış kelime ve harf oyunlarına başvurmuştu. İki mısrada sevgilisinin yüzündeki hattı ve beni harfle noktaya, bu harfle noktasını deniz dibindeki süngerli inciye, kendisini bu inci peşinde ölen dalgıça, ölüme istekle dalan bu dalgıcı Tanrı'ya koşan aşığa ve böylece daireyi tamamlayarak Tanrı'yı da sevgilisine benzeten şair Nesimi, Halep'te tutuklanmış, uzun uzun yargılanmış, derisi yüzülerek öldürülmüş, ölüsü asılarak şehirde teşhir edildikten sonra yedi parçaya ayrılan cesedi ibret olsun diye kendine taraftar bulduğu ve şiirlerinin ezberlendiği yedi ayrı şehire gömülmüştü. Nesimi'nin etkisiyle Bektaşiler arasında Osmanoğlu ülkesinde hızla yayılan Hurufilik, İstanbul'un fethinden 15 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet'i de heyecanlandırmıştı. Padişahın elinde Fazlallah'ın risaleleri, dünyanın esrarından, harflerin sorduğu sorulardan ve yeni yerleştiği sarayından seyrettiği Bizans'ın sırlarından söz ettiğini, elleriyle bir bir işaret ettiği her bacanın, her kubbenin, her ağacın yer altındaki başka bir alemin esrarına nasıl anahtar olabileceğini araştırdığını, çevresindeki ulema öğrenince bir kumpas düzenleyip sultana yakınlaşabilen Hurufileri diri diri yaktırmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'nın başında Erzurum yakınlarında Horasan'daki bir matbaada gizlice basıldığı el yazısıyla son sayfasına eklenmiş bir nottan anlaşılan ya da öyle anlaşılsın istenen bir küçük kitapta Galip Fatih'in oğlu 2. Beyazıt'a yapılan başarısız suikastten sonra boynu vurulan ve yakılan Hurufileri yanarken gösteren bir resim gördü. Başka bir sayfada Kanuni Süleyman'ın sürgün emrine boyun eğmediği için yakılan Hurufiler de aynı çocuksu çizgilerle ve aynı dehşet ifadesiyle resmedilmişlerdi. Dalgalanarak gövdeleri saran alevlerin içinde aynı Allah kelimesinin aynı elifleri ve lamları gözüküyor. Daha da tuhafı, Arap harfleriyle cayır cayır yanan gövdelerin gözlerinden Latin alfabesinin O'lar, U'lar ve C'lerle bezenmiş gözyaşları fışkırıyordu. Galip 1928'deki alfabe devrimi, Arap harflerinden Latin harflerine geçiş üzerine ilk Hurufi yorumuna bu resimde rastladı. Ama aklı daha o sıralarda çözülmesi gereken sırrın formülünde olduğu için gördüğünü anlamlandıramadan kutudan bulduklarını okumaya devam etti. Allah'ın asıl niteliğinin bir gizli hazine, bir kanzi mahvi bir esrar olduğuna ilişkin sayfalarca yazı okudu. Bütün sorun bu esrara ulaşabilmenin yolunu bulmaktı. Bütün sorun bu esrarın dünyada yansıdığını anlamaktı. Bütün sorun esrarın her yerde, her şeyde, her nesnede, her insanda görüldüğünü kavramaktı. Dünya bir ipuçları deniziydi. Her damlasında arkasındaki esrara varacak bir tuz tadı vardı. Galip yorgun ve kızarmış gözlerle okudukça bu denizin sırlarına gireceğini biliyordu. Belirtileri her yerde ve her şeyde olduğu için esrar da her yerde ve her şeydeydi. Tıpkı şiirlerdeki sevgilinin yüzü, inciler, güller, şarap kadehleri, bülbüller, sırma saçlar, geceler ve alevler gibi Galip okudukça çevresindeki nesnelerin de hem kendilerinin hem de yavaş yavaş yaklaştığı bu esrarın birer işareti olduklarını çok iyi görüyordu. Üzerine lambanın soluk ışığı vuran perdenin, rüyanın anılarıyla kaynaşan eski koltukların, duvarlardaki gölgelerin, korkutucu telefon ahizesinin bu kadar anlam ve hikayeyle yüklü olması Galip'e çocukluğunda bazen hissettiği gibi farkına varmadan bir oyuna girdiği duygusunu verdi. Herkesin bir başka kişiyi, her şeyin bir başka şeyi taklit ettiği bu korkutucu oyundan tıpkı çocukluğundaki gibi bir başkası olabilirse çıkabileceğine inandığı için belli belirsiz bir güvensizlik duyarak ilerlemeye devam etti. Korkuyorsan lambayı yakayım derdi Galip birlikte karanlıkta oynadıkları zamanlar, rüyanın da aynı korkuya kapıldığını anladığında. Yakma derdi oyunu ve korkuyu seven cesur rüya. Galip okudu. 17. yüzyılın başında bazı Hurufiler, Anadolu'yu allak bullak eden celali isyanları sırasında paşalardan, kadılardan, haydutlardan, imamlardan kaçan köylülerin boşalttıkları ücra köylere yerleşmişlerdi. Galip bu Hurufi köylerindeki mutlu ve anlamlı hayatı anlatan uzunca bir şiirin dizelerini sökmeye çalışırken, rüyayla geçirdiği kendi çocukluk günlerinin mutluluk anılarını yeniden hatırladı. O eski ve uzak ve mutlu zamanlarda anlamlı hareket birdi. O cennet çağlarda evlerimize doldurduğumuz eşyalarla o eşyalara ilişkin hayallerimiz hep birdi. O mutluluk yıllarında elimize aldığımız aletlerin ve eşyaların, hançerlerin ve kalemlerin yalnızca gövdelerimizin değil, ruhlarımızın da bir uzantısı olduğunu herkes bilirdi. O zamanlar şairler ağaç deyince herkes tas tamam bir ağacı hayalinde canlandırabilir, şiirin içindeki kelimenin ve ağacın, hayatın ve bahçenin içindeki şeyi ve ağacı işaret edebilmesi için uzun uzun hüner gösterip yaprakları ve dalları saymaya gerek olmadığını herkes bilirdi. Kelimelerle anlattıkları şeylerin birbirine çok yakın olduğunu o zamanlar herkes o kadar bilirdi ki, dağlar arasındaki o hayalet köye sis indiği sabahlarda kelimelerle anlattıkları şeyler birbirine karışırdı. O sisli sabahlarda uykularından uyananlar rüyalarla gerçekliği, şiirlerle hayatı ve adlarla insanları da birbirlerinden ayıramazlardı. O zamanlar hikayelerle hayatlar o kadar gerçekti ki, kimsenin aklına hangisi hayatın aslı, hangisi hikayenin aslı diye sormak gelmezdi. Rüyalar yaşanır, hayatlar yorumlanırdı. O zamanlar her şey gibi insanların yüzleri de o kadar anlamlıydı ki, okuma yazma bilmeyenler ve alfayı meyve, a'yı şapka ve elifi mertek sananlar bile yüzlerimizin üzerlerindeki apaçık anlamın harflerini kendiliğinden okumaya başlarlardı. Galip o uzak ve mutlu zamanlardaki insanların daha zamanı bile tanımadıkları günleri anlatmak için, şairin tasvir ettiği akşam üstlerinde ufuktaki portakal renkli güneşin nasıl hiç kıpırdamadığını ve cam ve kül rengindeki hareketsiz denizin üzerinde esmeyen bir rüzgarla yelkenlerini şişiren kalyonların, yol almalarına rağmen nasıl hiç yer değiştirmediklerini okurken, bu denizin kıyısında hiçbir zaman kaybolmayacak birer serap gibi yükselen bembeyaz camilerle, onlardan da beyaz minarelerle karşılaştığımda, 17. yüzyıldan da günümüze kadar gizli kalmış hurufi hayal ve hayatının İstanbul'u da kucakladığını anladı. Üç şerefeli beyaz minareler arasında ufka doğru kanat çırpan leyleklerin, ankaların, albatrosların ve simurgların gökte asılı kalmış gibi yüzyıllarca İstanbul'un kubbeler üstünde nasıl salındıklarını ve hiçbiri birbirini dik kesmeyen ve nasıl keseceği de hiç belli olmayan İstanbul sokaklarındaki her gezintinin sonsuzluğa yapılmış bir bayram yolculuğu gibi eğlenceli ve baş döndürücü olduğunu ve bu gezintilerden sonra yolcunun sokaklarda çizdiği eğrileri haritanın üzerinde parmağı ile izlediğimde gördüğü resimlerden kendi yüzünün üzerindeki harflerin ve hayatının esrarını nasıl hemen kavrayıverdiğini ve sıcak ve mehtaplı yaz gecelerinde kuyulara sarkıtılan kovalar, buz gibi su kadar esrarın ve yıldızların işaretleriyle de geri döndüğünde, herkesin nasıl sabahlara kadar işaretlerin anlamından ve anlamın işaretlerinden dem vuran şiirler söylediğini Galip okurken, hem su katılmamış hurufiliğin altın çağının bir zamanlar İstanbul'da da yaşandığını, hem de rüyayla kendi mutluluk yıllarının çoktan geride kaldığını anlamıştı. Ama kısa sürmüş olmalıydı bu mutlu ve altın çağ. Çünkü esrarın apaçık olduğu altın çağdan hemen sonra sırların daha da karıştığını tıpkı hayalet köylerdeki hurufiler gibi bazılarının anlamı iyice gizlemek için kandan, yumurtadan, boktan ve kıldan yaptıkları iksirlerden medet umduklarını, bazılarının ise İstanbul'un gizli köşelerindeki evlerinden gizlerini gömmek için dehlizler kazdığını okudu Galip.